Arzum Okkan'ın katkılarıyla hazırlanan Kerem Köfteoğlu ile Çin'deki Türkler başlıyor.
Merhabalar. Bugün özel bir programla karşınızdayız. Çin'de yatırımları olan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatörü Sayın Murat Kolbaş ile birlikteyiz. Murat Bey, rica etsem öncelikle bize Çin'le nasıl, ne zaman tanıştınız? Bunu bir anlatır mısınız?
Kerem Bey, öncelikle sizin yayınınıza benim de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten Asya'yı tanımamız için çok değerli toplantılar yapıyorsunuz. Çok değerli insanları kabul ediyorsunuz ve bana göre de gelecek 10-20 yıla damgasını vuracak olan Asya'nın geneli içinde önemli bilgileri sizler sayesinde ilgili dostlarımız duyuyorlar ve öğreniyorlar. Asya ile ilgili benim ilk tanışmam, bildiğiniz gibi ben küçük elektrikli ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ikinci kuşağı olarak 1988'den beri iş hayatının içerisindeyim. Tabii 1988'e döndüğünüz zaman ben 22 yaşındaydım. İşte klasik okumuş bir ailenin okutulmuş ikinci kuşağı olarak şirketin içerisine geldim. Ve o zaman babam rahmetli olmuştu. Amcalarım dedi ki sen biraz yurt dışı ile ilgilen. O zamanki dönemde biz uluslararası bir fuarda özellikle İsviçre, İtalya gibi batıda faaliyet gösteren önemli bilinen küçük elektrikli ev aletleri markalarıyla iş yapmaya başladık. Onlara fason Türkiye'den üretimler yaptık, yaptırdık ve güzel bir işbirliği oluştu. Zaman içerisinde de tabii rekabetle de tanıştık. Şimdi rekabet dediğimiz zaman Türkiye'den muhtelif üreticiler, Avrupa'nın doğusundan, batısından, özellikle bizim sektörde İspanya, Portekiz, bizim ülkemize doğru yaklaşırsanız yani doğuya doğru Polonya, Romanya gibi, İtalya gibi ülkeler önemli üretim üsleriydi o dönemler. 1990'ların başlarını konuşuyorum. Şimdi 1992'de özellikle Asya'dan gelen Çin, Tayvan, Güney Kore gibi, Hong Kong gibi bu ülkelerden gelen firmalar bizim Avrupa'da gerçekten fiyat anlamında bir rakibimiz konumuna geldiler. İki, kullandıkları teknolojilerle de farklı alternatif çözümler üretmeye başladılar. İşte o dönemde 1992'nin Ağustos ayında ilk defa Asya'ya gittim. Çin ağırlıklı olmak üzere Çin'in muhtelif şehirleri, Hong Kong, Taipei, Seul gibi önemli sektörümle ilgili üretim merkezleri ve firmaların merkezleriyle görüşmeler yaparak 3 haftamı orada geçirdim. Ve oradan döndükten sonra vermiş olduğum karar şu oldu. Bizim muhakkak bu Asya'da faaliyet gösteren firmalarla işbirliği yapmamız lazım. Ve bu yüzden orada Hong Kong'da önce bir şirket kurduk. Daha sonra şimdi Şengay'da da varız. Belli bir yapılanmaya gittik. Ve 1992'den bugüne kadar olan süreçte Asya'yı muhakkak bizim üretim ve ihracat yani dış ticaretimiz içerisinde tuttuk. Kendim bu firmam içerisinde bu çalışmaları yaparken bir de baktım. Dedim ki Türkiye'de Asya'yı, Çin'i kim konuşuyor? İşte 1992'de Türkiye-Çin İş Konseyi kuruldu. İlk defa Jeffy Kamhi kurmuştur bizim bu konseyimizi. Daha sonra çeşitli başkanlar geldi. Sağ olsun Hüsnü Özyeğin başkanımızla beraber onun döneminde 3 dönem birlikte çalışma şansımız oldu. Ondan sonraki dönemde, 3 dönemden sonra devam edilmediği için 2 dönemde ben başkanlık yaptım. Şimdi Korhan Kurdoğlu başkanımız, ben başkan yardımcısıyım. Ama tabii Asya ile ilgili bu DEİK'in 1992'de kurmuş olduğu Türkiye-Çin İş Konseyi'nin yanında 2 tane de bölgesel konsey kurduk. Bunların bir tanesi Tayvan, diğeri de Hong Kong. Ki ben bu dönem şu anda Hong Kong İş Konseyi Başkanıyım. Ve bizim bu bölgelerle ilgili de DEİK'te hep çalışmalarımız devam etti. DEİK'teki Asya Pasifik bölgesi 17 tane ülke, 2 de bölgeden oluşur ve ben şimdi bu dönemde aynı zamanda Asya Pasifik Bölge Koordinatörüyüm. Aynı zamanda DEİK'in de icrasındayım. Yani bu Asya'ya olan merak, Asya ile olan iş birlikleri diyelim, hem firmamın gelişmesinde hem benim Asya'yı biraz daha tanımamda şahsen kendime de yardımcı oldu ve bilgi sahibi olabildim. Ama DEİK sayesinde de hem bilgilerimi geliştirme şansım oldu, hem de Asya hakkında bildiklerimizi ilgilenen iş insanlarıyla paylaşma şansımız olabildi diye şöyle biraz uzun oldu ama değil ki arzumu benim 92'den bugüne kadarki olan genel duruşumu kapsayan bir özet vermeye çalıştım.
Murat Bey, arzum denince Türkiye'deki küçük ev aletleri pazarında ilk akla gelen markalardan birisiniz. Rica etsem küçük ev aletleri pazarının hem global çapını hem Türkiye'deki çapını ve Türkiye pazarındaki yerinizden de biraz bahseder misiniz?
Şöyle, dünyada küçük elektrikli ev aletleri pazarının 2020 itibariyle büyüklüğü aşağı yukarı 108 milyar dolar. Ve toplamda 10.200 tane marka bu sektörde faaliyet göstermek. Peki bu ölçekteki sektör büyüklüğünü Türkiye'ye doğru getirirsek eğer toplamda 1 milyar dolara yakın bir pazar büyüklüğü var Türkiye'de ve 250'ye yakın yine firmanın, markanın, biz şöyle söyleriz, ucundan kablo çıkan ürünler deriz bunlara. Çünkü genelde hepsi elektrikli. 250 markanın da faaliyet gösterdiği, kıyasaya rekabet yaptığı bir pazardır Türkiye'deki küçük elektrikli ev aletleri pazarı. Biz Türkiye'de adet bazında uluslararası raporlara göre, uluslararası araştırma şirketlerine göre pazarda lider durumdayız. Ciro'da ise ilk 5 firma arasındayız. Türkiye elektrikli ev aletleri piyasası için hareketli bir pazar olmakla birlikte dünyanın genel ölçeğine bakıldığına göre hala daha gelişecek yanı da var.
Murat Bey, siz bir dönem dünyanın fabrikası olarak bilinen Çin'de üretim yapıyorsunuz. Türkiye'nin de şartlarını çok çok iyi bilen birisiniz. Rica etsem üretim açısından Türkiye'nin Çin'e göre küçük ev aletleri noktasında artıları eksileri nedir? Biraz bundan bahseder misiniz?
Tabii ki. Şimdi dünyanın gerçekten özellikle 1970'lerden sonra üretim üssü olmuş bir ülkesidir Çin Halk Cumhuriyeti. Yalnız bugünkü şartlardaki dünya ekonomisine bakmadan evvel çok kısa 200 yıl önceye uzanırsak, yani 1820'lerde de aslında dünya ticaretine hakim olan iki tane önemli ülke var. Bir tanesi Çin, bir tanesi de Hindistan. Bu pastadan hakikaten çok önemli bir pay almış durumdalar. 1820'de, bakın 200 sene önceyi konuşuyorum. Ama sanayi devrimiyle birlikte özellikle 1900 yılların başından itibaren Asya'nın bir düşüşü söz konusu. Çünkü sanayileşmede biraz geride kalıyorlar. Fakat daha sonra Asya kaplanları, yani Güney Kore, Tayvan, Japonya gibi ülkeler ekonomide ön plana çıkıyorlar. Çin altyapıyı yaparak özellikle kendi içindeki bölgesel kalkınmaları sektör sektör ayırarak her bir eyaleti veya şehri sektöre odaklayarak aslında önemli bir sanayi hamlesiyle dünyanın önemli bir üretim üssü haline geliyor. Fakat Türkiye'ye baktığınız zaman özellikle 1996 Avrupa Birliği'nden sonra Avrupa ülkelerinin arka bahçesi şeklinde üretim yapmasıyla birlikte aslında sanayi özellikle 1990'dan itibaren çok daha hızlı gelişiyor. Yapmış olduğu toplam ihracatın %52'den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine, geri kalan önemli bir kısmını Orta Doğu'ya ve farklı coğrafyalara yapıyor. Şimdi Türkiye ile Çin'in benzer taraflarından bir tanesi şu, yıllarca her iki sanayi de aslında ağırlıklı olarak fason üretim yaparak sanayini geliştiriyor. Ancak bu noktadan sonra markasına yatırım yapabilen, markasını geliştirebilen ülkeler dünya ekonomisinde daha hızlı yukarı doğru gidecekler. Çünkü katma değeri daha yukarıda oldukları için hem kazanç elde edecekler hem de Ar-Ge, ürün geliştirme, ürün dizayn etme gibi konularda aslında biraz akademik tarafı da birleştirebilen ülkeler daha öne geçecek durumdalar. Şimdi Türkiye'ye bakıldığı zaman Türkiye birçok sektörde Almanya'nın doğusundan, bazı sektörlerde ise batıda Atlantik kıyısından Çin'in batı sınırına kadar olan coğrafyadaki en önemli üretim üssü. Örnek, benim kendi sektörümden bir örnek vermek isterim. Beyaz eşyaya çok yakın bir sektörüz biz. ve Çin'den sonraki en büyük üretim üssü konumunda Türkiye. Şimdi bu noktada Türkiye'nin odaklanması gereken bir kere dünya pazarlarına göreceli olarak Çin'den daha yakın olduğumuz için Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Orta Doğu gibi işte bu bölgelere bir kere havaleli ürünlerde yani konteynere koyduğumuz zaman daha çok hava taşıdığımız ürünlerde bir kere pazara yakın olma avantajından dolayı bu tip büyük havaleli ürünlerin üretimine odaklanmamız stratejik olarak daha doğru ve böyle bir avantajımız var. Nakliye hele hele bugünlerde ciddi bir yerde avantaj sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli geçmişi olan sektörleri var. Bunlarda biraz daha odaklanarak, özellikle akademiyi de yanımıza alarak, patentlerimizi arttırarak, tasarımlarımızı geliştirerek bu konularda da söz sahibi olabiliriz. Ve bunun arkasından da markalaşma süreçlerine biraz daha değer verirsek, bunun için bazen konuşuluyor, Türkiye'den marka çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar ve çıkacak. Bunun için bir altyapımız eksikti sanayi anlamında, artık o var. Hikayesi olan markaları yaratabilirsek ben inanıyorum ki dünyada da markalaşacaktır Türkiye'nin bu sanayisi. Çünkü bu altyapımız var. Bu konuda biraz dikkat etmemiz gereken konu biraz odaklanma konusuna ve fabrikalar kurulurken özellikle lojistik anlamda tren yolu veya limanlara yakın yerlerin seçilmesini çok önemsiyorum. Çünkü belli bir noktadan sonra maliyetler belli bir yere geliyor, dayanıyor. İşte ondan sonra verimliliği iyi olan firmalar, enerjiyi iyi kullanabilen firmalar, insan kaynağını iyi kullanabilen ve lojistik maliyetlerini iyi yöneten şirketler bir adım öne geçiyorlar. Dikkat ederseniz bu saydığım son 4 tanesi aslında direkt sanayi ile üretimle ilgili değil, süreçleri nasıl yönettiğinizle ilgili. Yani süreçleri de iyi yönetirsek burada ön plana çıkabiliriz.
Made in China 2025 Türkiye için ne ifade ediyor?
Şimdi aslında şöyle Kerem Bey, Made in China 2025 sadece Türkiye için değil, dünya için çok anlam ifade eden bir çalışma, bir strateji. Çünkü Çin'in bildiğiniz gibi 2012'den itibaren ortaya koymuş olduğu bir inisiyatif var. Tarihi İpek yolunu tekrardan canlandıran kuşak ve yol projesi. Bu 6 tane farklı hattan bir şekilde pazara aslında ulaşma projesidir Çin'in. Ve bu konuda kazan kazan stratejisiyle biz satıyoruz ama siz de bize satın diyerek aslında bir açılım da yaptı Çin. Bundan dolayı da bizim de en başından beri katıldığımız Şengay'da fuarlar düzenliyorlar. Ve Kasım ayının hemen de başındaydı. Yani yaklaşık bir ay önce yine biz dijital ortamda da olsa fiziki standımızı açarak dijital ziyaretçileri ağırladık Şengay'daki fuarda. Bir kere Çin kendi pazarını açıyor böyle bir çalışma içerisinde. Şimdi bunun yanında çok önemli bir adım attı. Kasım 2020'de RCEP anlaşmasıyla yaklaşık 10 tane ASEAN, 5 de Asya ülkesini içine aldı. Dolayısıyla bir de pazarı bu konuda genişletiyor. Şimdi bu konuda dünyaya hem üretimini, hem markalarını, hem de firmalarını çıkartmak için de 10 tane sektörü kendine hedef seçti. İşte o Made in China 2025 stratejisi tamamen bu 10 tane sektöre hedefleniyor ve diyor ki Çin, ben 2025 yılı geldiğinde bu 10 sektörde söz sahibi olacağım. Bu 10 sektörde benim markalarım, patentlerim olacak diyor. Hatta bunu bir ileriye daha taşıdı. Standart 2035 diyerek de bugün özellikle tamamen dijital dünyaya hitap eden elektronik ürünlerin birbirleriyle konuşmasında da bir standart getirtmeye çalışıyor. Çünkü bu da şöyle önemli olacak. Bugün cep telefonumuzdan belki bir klimamızı, evimizdeki bir çay kahve makinesini komut edebiliyoruz. Ama bu dillerin birbiriyle konuşması gerekiyor. Buna da çok ağırlık verdi. Dolayısıyla 2025'teki bu 10 tane sektöre arzu ederseniz zamanımızda tek tek girmeyelim. Ama bir tanesi var ki ben burada bizi dinleyen tüm dostlarımızın dikkatini çekmek arzu ederim, isterim. O da şu, malzeme üzerine bir odaklanması var. Şimdi benim iş yerimi ziyaret ederseniz orada böyle tarihsel 200'e yakın parçayı gösterebilme şansım oluyor. Çünkü ilk ürün yapılmış mesela elektrikli veya elektriksiz bizim sektörle ilgili mesela ahşaptan yapılıyor. Yani malzeme ahşap. Derken döküm, alüminyum. Derken saç giriyor. Derken bakalit ve derken bugün de petrol bazlı birçok plastik malzeme kullanıyoruz işte. ABS diyoruz buna biz. PP diyoruz. Değişik malzemeler var. Neticede petrol bazlı plastik ham maddesini eriterek, sındırarak onu bir şekil veriyoruz. Bir kalıba koyuyoruz ve sonra oradan bir ütü, bir saç kutu makinesi yapıyoruz. Şimdi bu kadar doğayı, çevreyi konuştuğumuz dünyada aslında bu plastik ham maddelerden de biraz kurtulmamız gerekiyor. Çünkü bunlar da petrol bazlı. Yok olmaları çok uzun sürüyor ve doğaya belli bir zarar da veriyor. İşte bu konuda araştırmaları var. Bu konuda gelişmeler ve eğer farklı malzemeler bulunabilirse ben de çok inanıyorum ki hem ürünlerin maliyetleri değişecek hem de ürünlerin yapılabilme kabiliyetleri değişecek. Çünkü o zaman belki o kadar yüksek bir ısıya, o kadar güçlü bir elektrik enerjisine ihtiyacınız olmayabilir. Bu tamamen malzemenin çözümüyle alakalı. Buralarda neler yaşanacağını hep beraber göreceğiz. Ama Çin bu konu üzerine de çalışıyor. 2025'e kadar da çeşitli alternatiflerle buralarda buluş yapmak üzere de faaliyetleri var.
Murat Bey, katıldığınız bir toplantıda şöyle bir cümle kullandınız, çok dikkatimi çekti. Dediniz ki kuşak ve yolu içselleştirmeliyiz. Bunu biraz açar mısınız?
Şöyle, kuşak ve yol projesinin, bakın 1996'daki aynı Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin kabul olup olmaması, girip girmemesi, ticari yani sınırlar bazında ticaret ortağı olup olmaması konusunda 1996 senesine dönüp giderseniz, bakarsanız gazetelerde, televizyonlarda birçok program seyredebilirsiniz. Siz gazetecisiniz, bunları benden daha iyi bilirsiniz. 1996'da bu konuda lehte veya aleyhte yazılmış birçok yazı var. Ben bir iş insanı olarak diyorum ki konunun siyasi boyutunu bir kenara bırakalım. Onu ayrı takip edelim başka, ama biz dünyadaki Avrupa Birliği anlaşmasından sonraki nelerin olduğunu, özellikle Avrupa kıtası başta, mesela İngiltere'nin içinde olması, sonra ayrılması, diğer ülkelerin dahil olması, Türkiye'nin sadece gümrük olarak anlaşma yapıp bugün ihracatının %52'sini oraya ihraç etmesi, bunların hepsi aslında önemli bir süreç ve buna dikkatli şekilde baktığımızda bu süreci doğru yöneten firmaların, iş insanlarının aslında bu işten başarıyla çıktığını görmekteyiz. Yanlış diyenler de süreci değiştiremediler. Sadece bu sürece ya direndiler ya da zoraki de olsa ayak uydurdular. Şimdi kuşak ve yol projesi yanlışları ve doğrularıyla bir oluşum olarak, bir nosyon olarak ortaya kondu. Birçok ülke buna destek oldu. Olduktan sonra destek olmak istemeyen birkaç ülke daha oldu belki. Ama günün sonunda 70'ten fazla ülke bu kuşak ve yola bir şekilde dokundu. Partner yani ortağı oldu veya destek verdi veya göreceli olarak sınırlı bir destek veriyor. Ama bugün gelinen noktada kuşak ve yol projesi kapsamında Çin'in Wuhan veya Xi'an şehirlerinden kalkan bir tren yaklaşık 12-13 bilemediniz 15 günde kuzeyden yani Karadeniz'in üstünden Rusya, Kazakistan o bölgelerden geçerek Duisburg yani Almanya'nın aslında nehirleri kapsayan liman şehrine ulaşıyor ve bugün yılda 1500 tane tren arkasında yaklaşık 50 tane her bir trende konteynerle Duisburg'a geliyor. Yani Almanya'nın Duisburg şehriyle ağırlıklı olarak Wuhan ve Xi'an şehirlerine girip gelen 1500 trenden bahsediyoruz. Bunu konuşmalarımız kaç sene önceydi? 2012'de başlandı. Bugün geldiğimiz 2021'de böyle bir sonuç var. Köseköy'e de Xi'an'dan yani İzmit Köseköy'ümüze de Xi'an'dan bu sene 52 tane tren hattı gidip gelecek ve bu tren hattı şu anda çalışıyor. Dolayısıyla ben diyorum ki bunun farkında olun. Bu ticaret gerçeğini içinize bir sindirin. Buna göre modellerinizi yapın. Farklı fikirleriniz vardır. Onları yine beyan edin. Ama böyle bir ticaret şeklinin farkında olun diyorum. Diğer bir konu da mesela deniz yoluyla gidiyor. Pakistan'dan Gwadar limanına gelen konteynerler Gwadar'dan gemi yoluyla Kahire'ye aktarılıyor. Orada bir üretim üssü var Çin'in. Ben de bizzat Mısır'a gittim ve orayı da gördüm. Dolayısıyla Mısır'ın ikili anlaşmaları olan özellikle Afrika'daki ülkelere veya oradan direkt Amerika'ya ihracatlar yapılabiliyor. Mısır'la Amerika'nın mesela ikili anlaşmalarından dolayı orada Amerika'nın Çin'e uyguladığı bazı ek vergiler orada çalışmıyor. Orada o vergiler alınmıyor. Dolayısıyla daha farklı bir hat açılabiliyor. Ben şunu istiyorum iş insanlarımızdan. Bunların farkında olalım. Yine görüşlerimizi devam ettirelim. Ama bütün buna sahip olan, bütün bu sürece bilgi sahibi olan birer iş insanı olalım arzu ediyorum. O yüzden bu kelimeyi veyahut da bu cümleyi söyledim ben.
Murat Bey, siz aynı zamanda Türk Kahvesi Araştırmaları Derneği yönetimindesiniz. Ve Türk kahvesini tanıtma yönelik şu ana kadar epey etkinlik yaptınız. Rica etsin, önümüzdeki dönemde yapmayı düşündüğünüz, yani Türk kahvesini tanıtma yönelik yapmayı düşündüğünüz birkaç etkinlikten bahseder misiniz?
Valla seve seve bahsederim. Bu işin çünkü en neşeli, en güzel kısmı. Bana bir soru sormuştunuz. Biraz önce konuşurken söyledim. Hikayesi olan markalar dedim. İşte tam bu noktada küçük elektrikli ev aletleri aslında Türkiye'nin gastronomisiyle çok yakın ilişkisi olan bir sektör. Ben size bu yayına Kayseri'den, Kapadokya'dan bağlanıyorum. Ama Kayseri'nin mutfağı, dün Kahramanmaraş'taydım. Kahramanmaraş'ın mutfağı, özellikle dondurması. Ondan önce Antep'teydim. Antep zaten uluslararası arada kabul görmüş 3 tane gastronomi şehrimizden bir tanesi. Gaziantep, Afyon ve Antakya. Dolayısıyla niye bunları söylüyorum? İşte buradaki bu gurme, bu yemek, bu mutfak kültürümüzü bizim sektörlerimizle bağdaştırıp dünyaya yayabilirsek, işte çayımızı çaydanlıklarımızla, mesela İngilizler bizim çaydanlıklarımıza double tea maker derler. Neden? Londra'daki çift katlı otobüse benzetirler bizim çaydanlıklarımızı. Hakikaten iki katlı kettle'dır onlar. Bizim ayranımız, ayran yapma mikserlerimiz, blenderlarımız. Bütün bunların aslında çok ciddi bir bilinirliği var. Ama dünyaya biz bu kültürel değerlerimizi teknolojiyle biraz bağdaştırmakta, bir araya getirmekte geç kalmışız. İşte biz dernek olarak Türk kahvesiyle teknolojik olarak Türk kahve makinelerini bir araya getirebildik. 15 tane Türk marka şu anda Türk kahve makinesi üretiyor. 5 tane uluslararası markada var. Çabamız da şu, diyoruz ki Türk kahvesi 600 yıllık geçmişi olan çok değerli bir içeceğimiz. Sarayımızın, Osmanlı mutfağının, Osmanlı sarayının 36 tane padişahın, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan o devlet protokolünün çok önemli bir içeceği. Dolayısıyla biz buna sahip çıkalım, dünyaya yayalım diyoruz. Ne yaptık? 5 Aralık 2013'te Bakü'de Türk kahvesini Türkiye'nin somut olmayan kültürel bir mirası olarak kabul ettirdik. Şimdi de 5 Aralık tarihini Dünya Türk Kahvesi Günü yapmak istiyoruz. Bunun için bu arada Washington DC'nin valisi de 5 Aralık tarihini Dünya Türk Kahve Günü olarak kabul etti. Dolayısıyla dünyada da bunu her şehre, her ülkeye, her bireye kabul ettirerek kahvemizi yaymak için de çabalıyoruz.
Konuştuğum bir restorancı bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki işte özellikle sizin Okka markasıyla yaptığınız inovatif, işte aynı anda 10 tane kahve pişiriyor falan. Dedi ki bu tip inovatif girişimler bizim restoranlarımıza Türk kahvesinin girmesini, çünkü o zaman biliyorsunuz işte pişirilmesi kolaylaşıyor. Çünkü standart ve güzel. Buna katılır mısınız? Yani hakikaten bu tip inovatif girişimler Türk kahvesinin dünyanın çeşitli yerlerindeki lüks restoranlara girmesini kolaylaştırıyor mu sizce?
Kesinlikle öyle. Zaten şöyle Kerem Bey, 1890'larda ilk defa İngilizler kettle yapıyorlar. Yani suyu her an her yerde kaynatabiliyorlar. Yani biz size bu röportajı bugün uzaktan, Zoom'dan değil de mesela yüzle yapıyor olsaydık, siz bana bu röportaj esnasında bir suyu kaynatıp bir çay, başka bir kahve ikram edebilirdiniz. 1890'larda bu ilk makine. 1920'lerde ise filtre kahve makinesi geliyor. Her yerde yapılabiliyor. Espresso makineleri ise elektrikle 1940'larda buluşuyor. Ama ilk elektrikli cezve 2002. İlk elektrikli Türk kahve makinesi 2004. Yani 1890'a göre baktığınızda nereden bakarsanız bir 100 yıllık bir fark var. Şimdi bir restorana gittiğinizde hatırlarsınız, bundan bir 20 sene önce, 15 sene önce Türk kahvesini pek ikram etmiyorlardı. Bunun nedeni şuydu. Elektrikli bir çözüm olmadığı için o yemek yaptıkları ocaklarda Türk kahvesini yer ayırıp cezveyle orayı meşgul ettirmek istemedikleri için Türk kahvesini biz oralarda bulamıyorduk, servis etmiyorlar. Zaten benim de öyle çıkış noktamda yine böyle 5 yıldızlı bir restoranımızın sahibiyle, şefiyle yapmış olduğum bir sohbetin sonucunda geldi bu elektrikli cezve 2002 yılında. İlk kez kablosuz bir cezveyi yaparak aslında bir yerde bir devrim, bir çığır açılmış oldu. Biraz önce bahsettiğiniz Okkayla'da aslında hazırladığınız Türk kahvesini ilk defa direkt fincana servis edilebilen bir çözüm bulduk. O yüzden de bugün dünyanın en önemli kahve zincirlerinden Starbucks bizim makinelerimizi kullanıyor. Dünyanın diğer önemli zincirlerine makinemizle beraber gidip Türk kahvesinin menülerini almaları için uğraşıyoruz. Çünkü ben şuna inanıyorum. Türk kahvesi menülerde hak ettiği yeri alacak. Bizler de birey olarak yurt dışına gittiğimizde muhakkak menüde görmesek bile o Türk kahvesini isteyelim ki o menülere Türk kahvemiz gelsin. Kahvemiz 600 yıllık geçmişle hak ettiği yere gelsin. Çünkü ben inanıyorum ki teknolojik çözümle kültürel geçmişi olan değerleri yan yana getirebilirsek hem daha kolay markalaşabiliyoruz hem de dünyadaki hem Türkiye Cumhuriyeti'mizin hem ülkemizin hepimizin algısını da yukarı doğru çekebiliyoruz diye düşünüyorum.
Murat Bey, sizin de çok yakından bildiğinize inandığım Şangay'da özellikle kahve dünyasında, kahve anlamında çok ciddi bir rekabet yaşanıyor. Türkiye'nin, Türk kahvesinin, Türk markalarının orada bir şansı var mı?
Böyle, kesinlikle bir şans var. Biz sağ olsun büyükelçimizle, ticari ateşelerimizle çok da yakın ilişki içerisindeyiz. Sadece Pekin'le değil, hem Guangzhou'daki başkonsolosumuz, ticaret ateşemiz, hem Şangay'daki, hem Hong Kong'daki hepsiyle yakın ilişkilerimiz var. Hatta geçtiğimiz dönemde özellikle Guangzhou ticari ateşemiz Serdar Bey'in de katkılarıyla o bölgenin kahve birlikleriyle bazı işbirlikleri yapmak üzere MOU'lar imzaladık. Pandemi bittikten sonra, oralara uçtuktan sonra inşallah bu birlikleri daha da geliştireceğiz. Onlar bizim makinelerimizi, biz onların kahvelerini deniyoruz. Karşılıklı işbirlikleri yapacağız. Ve kahvenin özellikle Çin pazarında kahvemizin şöyle bir avantajı da var. Onun da altını çizmek isterim. Bir kere çaya bir alternatif olarak kahve hızla gelişiyor. Çin'de kahve tüketimi her geçen gün çok da gelişmekte. Ama Türk kahvesinin kahve tadından başka bir özelliği daha var. Çinlilerin de çok sevdiği bir özellik bu. Fala bakma konusu. Çünkü Çinliler fala bakmaya, bu fortune teller dedikleri noktalara gidip çeşitli şekilde gelecekle ilgili bir şeyler duymaya çok meraklılar. İşte bizim o kahve falımız da onların aslında bu meraklarına çok iyi geliyor. İnanın her kahve içen bir Çinli muhakkak arkasından bizden bir de fal bakmamızı istiyor. Dolayısıyla bu özelliğiyle de Türk kahvemizi ön plana çıkartabiliriz.
Murat Bey, benim esas olarak sorularım bitti. Sizin bunların dışında eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım sizden. Buyurun, söz sizde.
Şöyle, sağ olun, teşekkür ediyorum. Benim belki bir ihtisas alanım da bu Türkiye Aile İşletmeleri Derneği'ndeki kurucu üyelerden biri olmam. Bunda Türk firmaları, Türk markaları çok değerli. Bunların da sürdürülebilir olması önemli. Çünkü artık Türkiye'de şirket ortalama yaşı 50'lere yaklaştı. Yani ikinci kuşaklara doğru geçiyor. Dünyada özellikle üçüncü kuşaklarda şirketlerin devamında bir takılma oluyor. Yani kurulduktan sonra üçüncü kuşağı gören şirket sadece %7 civarlarında. Dünyada bu, Türkiye'de değil. O yüzden şirketlerimizin, markalarımızın sürdürülebilirliği çok kıymetli. Firmalarımız buna önem göstersinler. Aile anayasalarını arkaya bırakmasınlar. Dünyada Türk sanayinin, Türk firmalarının, Türk markalarının bence önümüzdeki 10-20 senede geleceği çok parlak.
Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Unutmayın, doğunun sabah yıldızı Çin, batının akşam yıldızı Türkiye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Arzum Okkan'ın katkılarıyla hazırlanan Kerem Köfteoğlu ile Çin'deki Türkler sona erdi.